İman eden kalpler canlıdırlar. İmanlı kalpler diridirler. İmanlı kalplerde görecek bir göz olur. İmanlı kalpler, kalpte iman oldu mu göz görür. Kalpte iman oldu mu kulak duyar. Duyduğunu anlar. İman olmadığı zaman göz görmez, kör olur. Hatemallahu ala kulubihim. Kalpler eğer mühürlendiyse yapacak bir şey yok, onlar iman etmezler. İnnel insane lefî husur. İnsan hüsrandadır. Çünkü insan geçmişte yapması gerekenleri yapmamıştır. Müslüman olsa bile o da bir çeşit hüsran içerisindedir. Çünkü daha fazlasını yapabilirdi, yapmadım. Zamanını daha güzel değerlendirebilirdi. Daha fazla koşabilirdi. Daha çok yorulabilirdi. Ama o rahatı tercih etmişti. O da bir nevi hüsran içerisindedir.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم من أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ اللهم آمين.
Kıymetli kardeşlerim, Nahl suresinde Allah Azze ve Celle göklerin ve yerin gaybının kendisine ait olduğunu, Allah bildirmedikçe bunları kimsenin bilmesinin mümkün olmadığını ifade etmişti. Göklerin ve yerin gaybı, demek ki her ikisinde de bilemeyeceğimiz şeyler var. Hiçbir zamanda bilemeyeceğimiz şeyler, hiçbir zaman ne gökleri tam olarak keşfedebileceğiz, ne de üzerinde bulunduğumuz yeryüzünü. Demek ki göklerin ve yerin bütün bilinmezliklerini, bütün esrarını çözebilmek hiçbir zaman insan için mümkün olmayacaktır. Allah ne kadar vermek isterse, ne kadarını keşfetmemizi isterse o kadarını keşfettirecektir. Nasıl ki gayb, evet, Allah'a aittir ama Allah gaybi bir takım bilgileri bazı kullarına nasip eder. Peygamberler gibi, evliyasından bazı kimselere olduğu gibi bazı bilgileri gayba dair olan, gelecekle ilgili olan bazı bilgileri bazı kullarına nasip edebilir. Bu onların gaybı bildiğini göstermez. Her zaman bilebileceklerini göstermez. Bir meselede bilirlerse, o halde bütün meselelerde bilirler demek değildir. Çünkü göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Hiç kimse kendi ilmine dayanarak gayb hakkında konuşamaz. Ama Allah Azze ve Celle kendisine bir işarette bulunduysa yahut bir sadıka rüya ile kendisine bazı şeyleri gösterdiyse ya da kalbine bir şekilde vahyettiyse, vahyin çeşitlerinden bir çeşit ile, ki sadaka rüyalar da vahyin çeşitlerinden bir çeşittir. Bal arısına nasıl vahyettiyse, Hazreti Musa'nın annesine nasıl vahyettiyse, peygamber olmadığı halde, Hazreti İsa'nın annesi Meryem'e peygamber olmadığı halde nasıl vahyettiyse, demek ki Allah Azze ve Celle istediği kimseye istediği şekilde vahyin bir çeşidiyle vahyetmektedir. Ve bu kullar Allah'ın kendisine bildirmiş olduğu bu malumatı insanlarla paylaşabilirler. Şöyle olacak diyebilirler. Bu kendilerine dayanarak, kendi ilimlerine dayanarak konuşmak ve gaybı bildiğini iddia etmek demek değildir. Onlar böyle bir şey iddiada, böyle bir iddiada bulunmaz, böyle bir laf etmezler ama çevresindeki insanlardan bazıları onları o hale getirebilir. Gaybı bilen, istediği zaman, istediği yerde ne olduğunu bilebilen ve hatta istediğini yapabilecek olan bir varlık gibi telakki edebilirler. Aslında o böyle bir şey söylememiştir. O ben gaybı biliyorum dememiştir. O ben istediğimi görürüm, istediğimi işitirim dememiştir. Ya da istediğim olayı meydana getirebilirim dememiştir. Ama insanlar onun vermiş olduğu bir haberin doğru çıktığını görünce onu tanrılaştırmaya, ilahlaştırmaya meyletmişlerdir. Haddi zatında onun bunda bir hatası yoktur. O böyle bir iddiada bulunmamıştır. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı da tanrılaştırdılar, ilahlaştırdılar. Göstermiş olduğu mucizelerden dolayı. Aynı şekilde Allah'ın evliyasından bazılarını da bazı kimseler tanrılaştırabilirler. Hatta o kadar cehalet örnekleri görüyoruz ki çıkıp bazı kimseler Muhammed Mustafa eşittir Allah diyecek kadar ileri gitmişlerdir. Bunlar şirk ifadeleridir. Hiçbir insan Allah'a denk olarak görülemez. Hristiyanlığa benzemektir. Hazreti İsa'yı tanrılaştıranlara benzemek olur. Nasıl olur da bir Müslüman buna benzer ifadelerde bulunabilir? Peygamberimiz gaybtan bir şey söyledi ise Allah'ın kendisine bildirmesiyle söyledi. Bu onun ilah olduğunu göstermez. İlah ile arasında bir münasebet olduğunu gösterir. Tek ilah olan Allah Azze ve Celle katındaki makamını gösterir. Allah'ın ona bir takım bilgileri nasip ettiğini gösterir. O kadar onun ötesini ifade etmez. O yine sonuç itibariyle bir kuldur, bir beşerdir. Acizdir. O da hastalanır. O da uyuklar. O da aslında kendi bilgisiyle gayba muttali olamaz, bilemez. O da ölümlüdür. O da bir kadından doğmuştur. Onun da başlangıcı vardır, sonu vardır. O bir ilah değildir. Ama insanlar peygamberleri ya da evliyayı ilahlaştırmaya çok meyyaldirler. Onlardan böyle bir bilgi geldiği zaman, onların bir mucizesi ya da bir kerameti görüldüğü zaman derhal o insanları ilahlaştıracak ifadeler kullanmaya başlarlar. Onun gaybı bildiğini ifade etmeye başlarlar. Halbuki o bilmemektedir. Allah Azze ve Celle kendisine bir hikmete binaen o meseleyle ilgili küçük bir bilgi vermiştir sadece. Hadise bundan ibarettir. Hazreti Hızır Aleyhisselam ekseriyete göre bir peygamber bile değildi ama o çocuğun, o öldürdüğü çocuğun ileride bir kafir olacağını, ana babasını da kafir yapacağını biliyordu. İleride olacak olan bir şeyi biliyordu çünkü Allah kendisine bildirmişti. Kendi ilmiyle bilmiyordu, Rabbinin kendisine bildirmesiyle biliyordu. Allah Azze ve Celle'nin insanoğluna gaybı bildirmemesinin elbette ki bir sürü hikmetleri var. İnsana gereken kadar bilgi verilmiştir. Bir bardağın içerisine bir okyanus doldurulamaz. Allah'ın ilmi, bilgisi bir insanın kafasına sığmaz. Onun için Allah Azze ve Celle insana gaybla ilgili bilgiler vermemiştir. Eğer gerekirse sadece bazı kullarına bir kısmını, belki birkaç meseleyi sadece söylemiştir. Onun dışında eğer ihtiyaç yoksa o bilgilere, Allah Azze ve Celle onları kendisine bırakmıştır. Bir profesör icabında bir ilkokul talebesine ders verse mesela, ona gereken meseleyi öğretir. Kendi seviyesine göre konuşmaz. Kendisi bir profesör olabilir. Çocuğa profesörün bildiği meseleleri öğretmeye kalkışmaz. Ona gereken mesele neyse, eğer o daha okuma yazmayı öğreniyorsa ona onu öğretir. Toplamayı çıkarmayı öğrenecekse onları öğretir. Ben profesörüm, ben sana daha yüksek meseleleri öğreteceğim demez. Böyle bir şey ilim sahiplerine yakışmaz. İlim sahipleri herkesin akıllarının kavrayacağı şekilde onlara söz söylerler. Kendilerinin bilgilerini ortaya koymaya çalışmazlar. Allah Azze ve Celle de öyledir. O ahlaka sahiptir. İnsanın ihtiyacı olan bilgi neyse o bilgileri vermektedir. İhtiyacı olmayan bilgiyi insan ne yapacak? Allah Azze ve Celle'nin bildiklerini bilebilecek mi? Hard diskinin gücü buna yetebilecek mi? Çapı, kapasitesi buna kafi gelebilecek mi? Ne gerek var ki? Hem ona çapı yetmez hem de buna gerek yok. İnsan mesela ne zaman öleceğini bilseydi çalışır mıydı? İnsan mesela belki de yarın ölecek. Eğer bunu bilse yıllarca o ölümü düşünür ve huzuru kaçar. Yıllarca ölümü düşünür. Öleceği anı hep sayar. Askerlerin askerde gün sayması gibi, mahpusların, mahkumların hapishanede gün sayması gibi, idamlık bir mahkumun gün sayması gibi, idam edileceği günü beklerken huzursuz bir şekilde beklemesi gibi, onlar da o şekilde huzursuz olurlardı. Allah Azze ve Celle o yüzden insana kaderini bildirmedi. Göklerin ve yerin gaybı bana aittir dedi. Size gerekenler size bildirilmiştir. Gerekmeyenlerin peşine düşmeye kalkışmayın. Kıyamet de onlardan biri. Ne yapacaksınız kıyametin saatini öğrenince? Bir kısım insanlar nasılsa ben görmeyeceğim kıyameti diyecekler. Rahat davranacaklar. Bir kısım insanlar da kıyamete yakın dünyaya gelenler de hep kıyameti düşünecekler. Yerlerinden kımıldamayacaklar. Tembel tembel oturacaklar. Dünyayı imar etmeyecekler. Şehirler, memleketler meydana getirmeyecekler. Ağaçları dikmeyecekler. Bilimde ilerlemeyecekler. Ne uçak yapacaklar, ne gemi yapacaklar. Nasılsa 3-5 sene sonra kıyamet kopacak diyecekler, bilecekler ve yerlerinde oturacaklar. İşte böyle olmaması için Allah Azze ve Celle insana gaybı bildirmedi. Bu kısımda aslında tevhid anlatılıyordu. Tevhidin anlatılmış olduğu bir yerde Allah Azze ve Celle'nin kendisinin nimetlerinin sayıldığı bir yerde, ki bundan sonraki ayetlerde de o mesele devam edecek. Allah insanlara vermiş olduğu nimetleri saymaya devam edecek. tam onların ortasında bu meseleye girilmesi nedendir? Allah-u Teala insanlara kendinin verdiği nimetleri sayarken, kullarından şükür beklerken, onlara şükrü hatırlatmak isterken, tam bu sırada göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir, kıyametin saatini de bilemezsiniz demesi, kıyamet meselesini gündeme getirmesi nedendir? Söylenmek istenen şey, tevhid inancı sadece teorik bir inançtan ibaret değildir. Bu tevhid inancının sonuç itibariyle bir hesabı olacak. Tevhide iman etmeyenler kıyamet kopacak ve orada hesap verecekler. O yüzden bu kıyamet meselesi hatırlatılıyor. Bu kısmın arasına sokuluyor. Ayetler arasında elbette ki bir bağlantı olmalı. Elbette ki bu ayetlerin bu şekilde arka arkaya gelmesinde bir hikmet olmalı. İnsanın DNA'sı rastgele midir ki Allah'ın ayetleri rastgele olsun? Hayvanların sayısı rastgele midir ki ayetlerin sayısı rastgele olsun? Sonsuz ilim sahibi olan Allah hangi işinde rastgele davranmaktadır ki? İlim sahibine her bir cümlesinde yakışan şey ilmini ortaya koymaktır. Cümlelerin arasında bir bağlantı olması gerekir. Ve Allah Azze ve Celle'nin burada bu meseleyi, kendi nimetlerini, kulları üzerindeki haklarını anlattığı bir yerde meseleyi gayba getirmesi, kıyamete getirmesi bunun için. Yani ey insanlar, Allah'ın nimetlerini biliyorsunuz. Allah'tan başka bir ilah olmadığını anlayabiliyorsunuz. O halde tevhid inancını kabul edin, kabul etmezseniz o zaman bunun hesabını vereceksiniz, çünkü kıyamet sizi bekliyor. Çünkü bu kadar şeyler boşuna yaratılmış değildir. Madem ki bunca şey yaratıldı sayamayacağınız kadar, bütün denizler mürekkep olsa, bütün ağaçlar kalem olsa, o mürekkeplerle yazsa dursa, bir o kadar daha olsa, bir o kadar daha olsa Allah'ın nimetlerini saymakla bitiremezsiniz. Çünkü bir daha ol der yine oldurur, bir o kadar daha olsun der yine oldurur. Onun 100 milyar misli daha olsun der yine oldurur. Saymakla bitiremezsiniz. Mevcutları da sayamıyorsunuz zaten. Bu kadar nimetler boşuna yaratılmış olamaz. Bunca nimet yaratılacak, herkese bunca nimet gösterilecek, verilecek ve herkesin önüne 3 öğün sofralar kurulacak, yüzlerce milyar galaksi yaratılacak ve bu kadar büyük bir kainatın içerisinde şu dünya denilen küçücük kainatta bir kum tanesi gibi olan şu dünyada da bir kum tanesi gibi olan insan denen varlık istediği gibi yaşayacak, istediği gibi Allah'a isyan edecek ve bunun hesabı olmayacak. Bunca nimetler insana boyun eğdirilecek. Böyle bir nizam, böyle bir düzen kurulacak. Böyle bir tesis meydana getirilecek. Ve insan bunlara rağmen Rabbine küfranı nimette bulunacak. Şükredeceğine nankörlük edecek. Ve yeryüzünde günahtan günaha koşacak. Şirk içinde yaşayacak, Rabbine küfredecek, Rabbinin bütün haramlarını işleyecek, ona kulluk yapmayacak, nefsine kulluk yapacak, şeytana kulluk yapacak ve sonra da bunun hesabını vermeyecek. O zaman bütün her şey boşuna olmuş olur. Allah boş iş yapmaktan münezzehtir. Göklere ve yeryüzüne bakanlar ve yetefekkerûne fî halkis semâvâti vel ard, göklerin yerin yaratılışı üzerinde kafa yoran, tefekkür edenler bunları gördükleri zaman derler ki Rabbena mâ halakte hâze bâtile, Subhanek, sen böyle bu kadar şeyler boş boşuna yaratmış olamazsın, sen bundan münezzehsin. Boş iş yapmaktan münezzehsin. Vasıflı bir insan bile boş iş yapmak istemez. Vaktinin kıymetini bilen bir insan bile boş iş yapmaz. Boş iş yapanlar kafası çalışmayanlardır. Allah Azze ve Celle için böyle bir şey düşünebilir miyiz? Sonsuz ilim sahibi olduğuna kainat şahit. Sonsuz kudret sahibi olduğuna, hikmet sahibi olduğuna kainat şahit. Her yaptığında bir sürü hikmetler olduğuna aklımızla da şahidiz. Hiçbir şeyin boşuna olmadığını biz de biliyoruz. Her şeyin bir hikmeti olduğunu anlıyoruz. Nasıl olur da böyle bir hakim, böyle bir hikmet sahibi Allah bu kadar mahlukatı boşuna yaratmış olabilir? Bunun sonucunda bir hesap kitap olmaz. Nasıl böyle bir şey olabilir? İşte bu böyle bir şeyin mümkün olmadığını, sonunda kıyametin geleceğini bize bildirmek istedi Allah Azze ve Celle. Bunca nimetler boşuna değil. Her şey sizin için yaratıldı. Her şey size boyun eğdirildi. Yaşamanıza uygun bir dünya meydana getirildi. Her gün havayı kirletirsiniz, Rabbiniz her gün havayı tertemiz eder. Her gün üç öğün yersiniz, Rabbiniz tekrar yaratır. Hata yaparsınız, üşütürsünüz, mikroplarla karşılaşırsınız, hasta olursunuz. Rabbiniz tekrar müdahale eder, size tekrar sağlık verir. Etrafınızda, şu dünyanızdan çok daha büyük gezegenler ve yıldızlar çok süratli bir şekilde dönmektedirler, yanınızdan geçmektedirler. Ama size hiç çarpmamaktadırlar. Her şey sizin yaşamanıza göre yaratıldı. Toprak sizin yaşamınıza uygun şeyleri bitiriyor. Hayvanların vücudu sizin vücudunuza uygun şekilde yaratıldı. Vitaminler sizin vücudunuza göre yaratıldı. Her şey size teshir edildi, boyun eğdirildi. Develer size boyun eğdi. Yeri gelir aslanları, kaplanları bile kendinize boyun eğdirirsiniz. Size böyle bir akıl verildi. Böyle imkanlar verildi. Elbette ki bunca nimetin bir hesabı olacak. Bir devlet ya da bir zengin insan mesela birisine bir bazı imkanlar verir. Sonra ondan bir şeyler bekler. Yine onun iyiliğini ister. Ama ondan da bir şeyler bekler. Onu bu şekilde eğitir ki ileride faydalı olsun. Allah Azze ve Celle bunca nimetleri yaratır ki insan sonuçta Allah'a kulluk yapsın ve bu dünyada da başkalarına kulluk yaparak kendi şerefini beş para etmesin. Şerefini de muhafaza etsin. Bütün bunlar kıyamete iman etmekle mümkün. Eğer insan kıyamete iman etmezse, şu düzenin bir gün Allah tarafından bozulacağına, bu dünyanın biteceğine, defterin kapatılacağına ve sonra da hesabın başlayacağına, eğer buna iman etmezsem, her şeyin kaydedildiğine, her şeyin işitildiğine ve görüldüğüne iman etmezsem, her şeyi gören bilen bir zata iman etmezse, onun adalet sıfatına iman etmezse, kötülere ceza vereceğine, iyilere mükafat vereceğine iman etmezse, bunu yapmadığı takdirde adaletsizlik yapmış olacağına, Allah'ın ise adaletli olduğuna, bunu mutlaka gerçekleştireceğine, bir kısmına ceza vereceğine, bir kısmına mükafat vereceğine iman etmezse, o zaman hayatını değiştirmeyecektir. O zaman yapması gerekenleri yapmayacaktır. Yapmaması gerekenleri de yapabilecektir, çekinmeyecektir. Ve insana yakışmayan bir hayat yaşayacaktır. Nankörce yaşayacaktır. Onun için mutlaka ve mutlaka kıyametin olması gerekmektedir. Kıyamet olmazsa o zaman adalet nasıl gerçekleşecek? Kıyamet olmazsa Allah Azze ve Celle bu kullarının içinden iyileri tekrar yaratıp da onlara cennetinde mükafat vermezse, o zaman Allah kime mükafat verecek? Kerim sıfatıyla kime muamele edecek? Allah cömerttir, o zaman kime cömertlik yapacak? İmtihanı kazanmış olan kullarına cömertlik yapmazsa, eşref-i mahlukat olarak yarattığı insana cömertlik yapmazsa, Hazreti Nuh'a, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya, Muhammed Mustafa'ya, salavatullahi aleyhi mecmain, peygamberlerine, evliyasına, salihlere, şehitlere, ulemaya cömertlik yapmazsa kime cömertlik yapacak? Mutlaka yeniden diriliş olmalı. Hem adalet bunu gerektiriyor, hem Allah'ın kerim sıfatı bunu gerektiriyor, hem Allah'ın abesle iştigal etmemesi bunu gerektiriyor. Eğer bunun sonunda bir başka alem olmazsa, o zaman her şey boşuna demek olur. O zaman Allah boş işlerle uğraşıyor manasına gelir. Böyle bir şey kim Allah için caiz görebilir? Ey Resulüm, göklerin ve yerin gaybını sen de bilmezsin. Kıyametin ne zaman kopacağını sen de bilmezsin. Ama zaten size de gerekmiyor. Önemli olan sizin kıyamete hazırlık yapmanız. Ha bu sene, ha milyon sene sonra gözünüzü açtığınız zaman, tekrar dirildiğiniz zaman bir saat ya da bir günden daha az uyumuş gibi hissedeceksiniz kendinizi. Milyon sene geçtiğini bilmeyeceksiniz. Belki de milyarlarca yıl. Ama bilmeyeceksiniz. Herhalde bir günden daha az diyeceksiniz. Kim bizi kaldırdı buradan diyeceksiniz. Men ba'asana min merkadina haza diyeceksiniz. Bizi bu merkadımızdan, yattığımız yerden kim kaldırdı diyeceksiniz. Bir bakacaksınız ki kıyamet olmuş. Dolayısıyla ha bugün ha yarın fark etmez ki, sonuçta hesap varsa bu bilgiyi Allah'ın bize vermesine gerek yok ki. Bize sadece hesap vereceğimiz bilgisi verilmeliydi ve o verildi. Sadece ahirete iman etmemiz istenilmeliydi. Ona göre yaşayalım diye, ayağımızı denk alalım diye ve o gerçekleşti. Kıyametten, ahiretten bahsetmekle bu gerçekleşti. Bundan ötesine gerek yok ki. Ve Allah Azze ve Celle bir lemhi basar gibi, bir göz açıp kapayıncaya kadar bir anda olur buyuruyor. Allah bir şeyin olmasını isterse ol der, oluverir. Bir göz açıp kapayana kadar, yani sonrayı bekleyenler, zannetmesinler ki kıyamet koparken mesela iman etmemişse iman edebilirler. Mesela amel işlememişse amel işleyebilirler. Bunlara zamanlarının olacağını zannetmesinler. Bunlara zamanları olmayacak. Nasıl ki hani emekliyi bekleyenler var ya, onlar gibi sonraya bırakanlar, hayırlı ameller işlemeyi, ömrünü değerlendirmeyi sonraya bırakanlar, bilsinler ki bir anda geliverecek ve zaman tanınmayacak. Deprem bir anda olmuyor mu? Evinizde uyurken yakalamıyor mu? Bir anda olup bitmiyor mu? Önlem alabilir misiniz? Kıyamet de öyle olacak. Göz açıp kapayana kadar ummadığınız bir anda olacak. Böylece yani beklemeyin deniliyor. Ummadığınız bir anda olacağına göre siz hayatınızı düzene sokun, siz ona hazırlık yapın. Hem o kıyameti görmeseniz bile sizin kıyametiniz olan ölüm her an gelebilir. O halde sonraya bırakamazsınız. Değişmeyi, hayatınızı değiştirmeyi sonraya bırakamazsınız. İnancınızda varsa hatalar, onları değiştirmeyi sonraya bırakamazsınız. Çünkü her an ölebilirsiniz. Size bir garanti verilmedi. Allah Azze ve Celle öleceğimiz zamanı bildirmedi ki çalışalım diye. Öleceğimiz zamanı bildirmedi ki huzur içinde ömrümüzü yaşayalım diye. Öleceğimiz zamanı bildirmedi ki her vaktimizi değerlendirelim diye. Daha 50-60 sene var diyebilirdi mesela gençler. 80-90 yaşında öleceğini bilse daha ömrüm uzunmuş deyip sonraya tehir edebilirler. Halbuki belli bir yaştan sonra değişmek mümkün olmuyor. Evet, yaşlıların nefsi zayıflar. Öyledir ama gençler kadar nefisleri kuvvetli olmaz. Doğrudur. Ancak onların frenleri de zayıftır. Evet, motorları zayıftır. Evet, hızlı gidemezler gençler gibi. Ama onların motorları da zayıf olduğu gibi frenleri de zayıf. Nefislerine hakim olamazlar yaşlandıkları zaman. Kendilerini değiştiremezler yaşlandıkları zaman. Değişebilmenin en kolay olduğu çağ gençlik çağıdır. Nefislerin ıslahının en kolay olduğu çağ gençlik çağıdır. Emekliyi bekleyenler o vakte erişirlerse yapabilecekler belki sadece namaz niyazdır, başka bir şey değil. Halbuki insanın tek vazifesi bundan ibaret değildir. Emekliyi bekleyenler, o zaman değişeceğim, şunları şunları yapacağım diyenler hem o vakte kavuşacaklarını bilmemektedirler, hem kavuşsalar bile gençliklerinin hakkını vermedikleri için günahkar olmaya devam etmektedirler. Emeklilikten sonra ya da belli bir yaştan sonra hayatını değiştirse bile tamamen değiştiremez, çünkü değişme kabiliyeti azalmıştır, zayıflamıştır. Tamamen değişemez, değişse bile gençliğin hesabı ne olacak? Geçmiş yılların hesabı ne olacak? Geçmiş yıllarını değerlendirmiş olanla değerlendirmemiş olanı Allah aynı kefeye koyar mı? Tövbe etmiş olsa, tövbesi kabul olmuş olsa bile geçmiş yıllar boş geçmiş olan adamın kıyamet gününde hüsran içinde olması kaçınılmazdır. İnnel insane lefî husur. İnsan hüsrandadır. Çünkü insan geçmişte yapması gerekenleri yapmamıştır. Müslüman olsa bile o da bir çeşit hüsran içerisindedir. Çünkü daha fazlasını yapabilirdi, yapmadı. Zamanını daha güzel değerlendirebilirdi. Daha fazla koşabilirdi. Daha çok yorulabilirdi. Ama o rahatı tercih etmişti. O da bir nevi hüsran içerisindedir. İsterse de Müslüman olsun. İsterse de iman etsin, salih ameller işlesin. Evet, iman edenler, salih ameller işleyenler, onlar hüsranda değildir buyuruluyor ama onlar da daha fazlasını yapsaydık keşke diyecekler. Onlar da bir nevi hüsran içinde yine olacaklar. Dolayısıyla sonraya bırakmak diye bir şey caiz olamaz. Hem ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Hem ileride değişebilecek miyiz onu da bilmiyoruz. Yaşlandıkça insanın değişmesi zorlaşır. Hem değişse bile geçmiş yılların hesabını veremez. Bunları düşündüğümüz zaman sonraya bırakmak ne kadar doğrudur? Allah Azze ve Celle neden ölümümüzü bize bildirmemiştir? İşte bu gibi hikmetlerden. Nasıl ki Allah kendi ismi azamını bize bildirmedi, en yüce ismini bize bildirmedi, tüm isimleriyle Allah'a dua edelim diye. Eğer sadece ismi azamı bize bildirseydi, o peygamberlere bildirilir. Peygamberler o ismi azam ile sadece bazı duaları yaparlar. Ama normal insanlara bildirilseydi onlar her şeyi istemeye kalkışırlardı. İsmi azam ile her türlü isteklerinde onu kullanmaya kalkışırlardı. Para kazanmak için de, evlenmek için de, şunun için de, bunun için de. Allah Azze ve Celle o ismi azamını sadece peygamberlere öğretti. Diğer insanlara öğretmedi, onlar yanlış yerlerde kullanabilirler diye. Aynı zamanda tüm isimlerle Allah'a dua etsinler diye. Eğer ismi azamı bilseler hep onunla dua eder. Esma-ül Hüsna'nın diğer fertlerini, yani diğer isimleri terk edebilirler. Aynen öyle. Allah Azze ve Celle bize ölümümüzü bildirseydi son zamanı beklerdik herhalde. Ama her an ölüm tehlikesi olduğu için, ihtimali olduğu için insan her anını değerlendirsin diye, bütün günlerini, saatlerini değerlendirsin diye bildirilmedi. Ama insanoğlu yine de sanki çok uzun bir ömür varmış gibi davranmaktadır. Bu da gerçekten acayip bir durumdur. Nasıl olur da insan hiç ölmeyecekmiş gibi davranmaya devam edebilir? Bir de böyleleri, bu dünya perestler, bir hadis uydurmuşlar. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışın demiş Peygamberimiz. Yok böyle bir hadis. Göstersinler. Nerede geçiyorsa göstersinler. Hangi hadis kaynağında bulunuyor bu hadis, göstersinler. İslam hiçbir zaman böyle bir şey söylemedi. İnsanları dünyaya meylettirecek, onları dünya perest yapacak böyle bir sözü Peygamberimiz söyler mi? Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışın der mi? O zaman insanlar daha çok dünya perest olur. Zaten insanoğlunda dünya sevgisi fazla. Bir de Peygamberimiz böyle söyleseydi o zaman daha fazla olurdu ve bir de mazeretleri olmuş olurdu. Ya Rabbi derlerdi, senin peygamberin bize böyle söyledi. Böyle bir şey söylemedi Resulullah. Çalışmak elbette gereklidir ama hiç ölmeyecekmiş gibi bir mantık kabul edilemez. Her an ölecekmiş gibi dünyaya dalmadan, dünya sevgisini kalbine koymadan o şekilde çalışmak makbuldür. Allah Azze ve Celle nimetlerini saymaya devam ediyor. Vallahu ceale lekum min buyutikum sekene. Vallahu ehracakum min butuni ummehatikum. Allah sizi analarınızın karınlarından çıkardı. La te'lemune şey'e. Bir şey bilmez vaziyette. Siz hiçbir şey bilmiyordunuz yani. Demek ki insan her şeyi sonradan öğrenmektedir. Bir takım filozoflar kendi aralarında gereksiz gereksiz konular konuşuyor olabilirler. Zaten felsefenin birçok meselesi haddi zatında insanlara gerekmemektedir. Acaba insan bu dünyaya bilerek mi gelmektedir yoksa bilmeyerek mi gelmektedir? Acaba her şey kafasında hazırdır da sadece onlar ortaya mı çıkıyor? Çalıştıkça, okudukça, öğrendikçe, gayret ettikçe acaba onlar böylece ortaya mı çıkmış oluyor? Yani var aslında ama var aslında sadece onların ortaya çıkması için midir gayretlerimiz? Aslında insanın hard diskine bunlar yüklenmiştir de bize düşen tuşa basıp da onları ortaya çıkarmak mıdır? Bunlar yani var mıdır insanda zaten, yoksa yok mudur, sonradan mı öğrenilmektedir? Filozoflar kendi aralarında tartışa dursunlar. Gereksiz meseleler, gereksiz meseleler, önemli meselelerle ilgilenmeyenler elbette ki kainat boşluk kabul etmeyecek ve boşlukta kalamayacaklar ve gereksiz meselelerle ilgilenecekler. Ne gerek var ki bunlara? Kur'an burada buyuruyor ki Allah sizi analarınızın karınlarından çıkardı hiçbir şey bilmezken. Demek ki insan hiçbir şey bilmez bir şekilde dünyaya gelmektedir. Demek ki ilmi sonradan Allah Azze ve Celle öğretmektedir. Hazreti Adem'e de öyle yapmadı mı? وَعَلَّمَ اَدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah Adem'e tüm isimleri öğretti. Demek ki Allah sonradan öğretti. Hazreti Adem bunları bilmiyordu. Ve Allah Azze ve Celle insana Allah beyanı konuşmayı öğretti buyurur. Demek ki Allah bunları sonradan öğretmektedir. O halde insan daima Rabbine muhtaçtır. İlim demek ki ondandır. Alim olan odur. Demek ki hakikatte insanın her bildiği ondan kaynaklanmaktadır. Eğer alim olan Allah olmasaydı demek ki insan kendiliğinden bir şey öğrenemeyecektir. İnsan acaba kendiliğinden mi öğreniyor? Yoksa Allah mı öğretiyor? İnsana çalışma aşkını veren de Allah, akıl veren de Allah ve Allah Azze ve Celle kendisine bunları vermektedir ve insan bunları çalıştırabilir veya çalıştırmayabilir. Kendisine verilmiş olan bu kabiliyetleri kullanabilir veya kullanmayabilir. Ona göre eğer kullanırsa, ilim sahibi olmak isterse, gayret gösterirse, göz nuru dökerse işte o zaman Allah Azze ve Celle ona vermektedir. Öğreten Allah'tır. Rabbiniz sizi bu şekilde analarınızın karınlarından cahil bir şekilde konuşmayı bile bilmiyorduk. Çocuklarınıza bakın konuşamıyorlar. Ağızlarına yemeği götüremiyorlar. Çocuğun ağzına yemeği vermesen yemeği bile yiyemez. Elini bile kullanamamaktadır. Sadece ağzını kullanabilmektedir. Bu kadar aciz bir şekilde sizi annelerinizden yarattı. Haddinizi bilin yani. Haddinizi bilin. Hiçbir şey bilmiyordunuz, size Allah öğretti. Bu insanoğluna Allah Azze ve Celle'nin verdiği ilim nimetini hatırlatmasıdır. Ey insan, sana ilmi ben verdim demektir. Diğer nimetler nasıl ki nimetse, yediklerimiz, içtiklerimiz nasıl nimetse, işte ilim de bunlardan daha kıymetli bir nimet. Allah Azze ve Celle onu hatırlatıyor. Hiçbir şey bilmiyordunuz. Elinizi de kullanamıyordunuz. Ayağınızı da kullanamıyordunuz. Sadece annenizden emebiliyordunuz. O kadar. O kadar. Sadece mama yiyebiliyordunuz. O kadar. Ne yaptığınızı da bilmiyordunuz. Ve analarınızın karnındayken tek bir hücreden sizi yarattı Allah. Nasıl yarattı biliyor musunuz? Bilim geliştikçe bunları daha iyi öğreniyoruz şimdi. Öylesi belgeselleri mutlaka izlemelisiniz. Gereksiz filmleri izleyene kadar, soytarıları izleyene kadar bilim adamlarının tespitlerini izleyin. Belgeselleri izleyin, Rabbinizin ilmini, kudretini, sanatını görün. Subhanallah deyin, izleyin Allahu Ekber deyin, izleyin Subhanallah deyin. İzleyin Rabbena ma halakta haza batila deyin. Bu kadar şeyler boşuna yaratmış olamazsın. Subhanek, sen bundan münezzehsin. Boş iş yapmaktan münezzehsin. Elbette her yaptığının bir hikmeti vardır deyin, secdeye kapanın. Sizi bir hücreden yarattı. O hücre nasıl oldu da bebeğe dönüştü anne karnında? Daracık bir yerde, suyun içerisinde balık gibiydik. Suyun içerisindeydik. Doğduktan sonra bu alemde yaşayabilecek şekilde yaratıldık. Birdenbire değişiverdik. Suyun içinde yaşayan bir balık gibiyken suyun dışına çıktık, havayı almaya başladık, ciğerlerimize hava gitti. Balık iken başka bir varlığa dönüşüverdik. Halbuki balıklar sudan çıktı mı ölürler, biz de ölmeliydik. Nasıl oldu? Vücudunuz nasıl meydana geldi? O bir tane hücreden, trilyonlarca hücre bölünmeler sonucunda meydana geldi, bölündü. Trilyonlarca, onlarca trilyon hücre meydana geldi. Ve bunlar Allah'ın onlara gösterdiği şekilde bir araya geldi. Kimi bir araya geldi? Milyarlarcası, trilyonlarcası bir araya geldi. Göz oldu, kulak oldu, dalak oldu, ciğer oldu, kalp oldu. Her birisine bir görev verildi. Onlar görevini yaptı. Bu nasıl oldu? Kim onu o şekilde kalbe dönüştürdü? Kim bir hücreden onlarca trilyon hücreyi yarattı? O bir hücreyi yaratan, ondan trilyonları yarattı. Onları öyle bir dizayn etti ki, her birisi bir fabrikanın yapamayacağı kadar işleve sahip. Bir dalak, dalağın yaptığı işi fabrika yapamaz. Bir ciğerin yaptığı işi fabrika yapamaz. Allah Azze ve Celle ne güzel yarattı böbreği, nasıl da süzüyor. Ne kadar hassas bir süzektir. Ne kadar güzel yarattı kalbi, nasıl da çalışıyor. Hiç mi durmazsın? Gecede mi durmazsın? Hiç mi durmazsın? Hiç durmuyor. Nasıl yarattı Allah sizi analarınızdan? Onların vücudunda sizi nasıl meydana getirdi? Sizin hücrelerinizi çoğalttı, çoğalttı. Sonra kemikler yarattı, kemikleri etlerle giydirdi, kemiklere et giydirdi. Ve sonra şöyle o bilimsel kısmını belgesellerde izleyin. Ve her kelimesinde Subhanallah diyeceksiniz. Ya Rabbi, ne kadar ilim sahibisin. Daracık yerde bu işler nasıl oldu? Doğum vakti geldiği zaman nasıl da tersine döner, doğuma hazır hale gelir. Nasıl da tam noktasına yerleşir, kafasını oraya yerleştirir. Kim ona bu aklı verdi? Sonra vücudunuzdaki bütün uzuvları incelerseniz, bilim adamları inceliyorlar ve her seferinde Subhanallah diyorlar. Siz de onu söyleyeceksiniz ve Rabbeke fekebbir, işte o zaman gerçekleşecek. Rabbini tekbir eyle. Allahu Ekber de, ama laf gelişi değil. Ağız alışkanlığı ile değil, tekerleme ile değil, düşünmeden Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek tesbih çekmekle değil. O belgeselleri izle, bak o kainata, bak ve gerçekten Allahu Ekber dersin. Gerçekten dersin. İşte budur tekbirin hakikisi. Düşünmeden söylenen tekbirlerin kıymeti varsa da azdır. Ama Allah'ın kudretini, ilmini görüp de tefekkür sonucunda, o belgeselleri izleme sonucunda bilim adamı olursanız ya da onları görürseniz, işte o zaman hakikaten Allahu Ekber dersiniz. Lafın gelişi değil. Ve işte o zaman Rabbini tekbir et ayetini gerçekleştirebilirsiniz. Canı gönülden tekbir edebilirsiniz. Mümkün olur. Vücudunuzda ne kadar damar yarattı biliyor musunuz? Şu dünya var ya, bu dünyanın çevresini dolaşsaydınız mesela 40 bin kilometredir. 40 bin kilometre. Yaklaşık 12.800 kilometre kadar çapı var. Çevresi de 40 bin kilometre kadardır yaklaşık. Ve vücudunuzdaki damarlar var ya, bu dünyanın çevresini birkaç defa tur atacak kadar fazla. O kadar kilometreler, on binlerce kilometre uzunluğunda vücudumuzda damarlar olduğu tespit edilmiş. Bu nasıl bir şey? Ne kadar ince, kıldan ince damarlar. Vücudun her tarafında kıldan ince damarlar. O yüzden nereye iğne batırsanız oradan kan fışkırır. Bu nasıl bir şey? Nasıl yarattı bunu? Çocuk annesinden doğduğu zaman annesini emmeyi nereden öğrendi? وَهَدَيْنَاهُ النَّجِدَيْنَ Onu iki tepeye, anasının göğüslerine yol gösterdik, anasını emmeye başladı. Bir manası da bu. Ona bunu gösterdik. Anasını emmeyi biliyordu. Allah ona öğretti. Yoksa o nereden bilecekti? Anasının karnındayken kordondan besleniyordu. O incecik kordonla bütün ihtiyacını karşılıyordu. Alması gerekenleri anne vücudundan alıyordu. Almaması gerekenleri almıyordu. Bu kordon nereden biliyor bunu? Bu bebeğe lazım olan vitaminleri nereden biliyor? Bu vitaminler nereden biliyorlar? Nereye gideceklerini? Nereden biliyorlar? Göz yapmayı, kulak yapmayı, ciğer, dalak, böbrek yapmayı, oraya gitmesi gerektiğini nereden biliyor? Bu tesadüfen olabilir mi? Böyle bir şaheser, insan denen şaheser. Hayvanlar da öyle gerçi. Bitkiler de öyle. Bütün mahlukat hepsi şaheser. Hepsi mucizevi. Hiçbirini yapamazsınız. Hepsi mucizevi. Taşına varana kadar, otuna varana kadar, basıp geçtiğin toprağa varana kadar hepsi mucizevi. O topraktan nasıl çıkar ağaçlar? O ağaçta, o ağaç nereden bilir o topraktan aldığı filan maddeyi filan yere gönderecek, filanı da filan yere gönderecek. Nereden bilir hangi yaprağa ne ihtiyacı var? Nereden bilir hangi meyvanın ne kadar ihtiyacı var? Neyi inceleseniz aklınız durur. Allah Azze ve Celle o yüzden buyuruyor ki اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَى Allah'tan ancak hakkıyla alimler korkarlar. Hangi dalda alim olursa olsun fark etmez. Ama özellikle tıp gibi, biyoloji gibi, astronomi gibi dallarda ilim sahibi olanlar çok daha fazla bunu anlayacaklardır. Mahlukat üzerinde çalışanlar bunu çok daha güzel görebileceklerdir. Çok daha kolaylıkla görebileceklerdir. Annesinden, kordondan beslenen bu yavru doğduğu zaman hemen annesinin göğüslerine sarılır ve içme oradan emmeye başlar. Kim buna öğretti? Daha evvel hiç emmemişti halbuki. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ Ona öğreten öğretti. Ve sonra annesinin sütü ilk zamanlarda ince olur. Yağsızdır çünkü yavruya öyle bir şey gereklidir. Yağsız olması gerekmektedir. Ve ona az bir süt yeterlidir. O yüzden Allah anasına az süt verir ilk günlerde, ilk haftalarda. Çocuk büyüdükçe sütün terkibi değişir. Kimyevi formülü değişir. Çocuğun ihtiyacına göre o kimyevi formül değişir. Maddeler daha değişir ve çocuğun ihtiyacını karşılayacak hale gelir. Hem süt miktarı artar, hem besleyicilik özelliği artar. İlk günlerde 100 gram, 200 gram olan anne sütü, sonralar 2,5 litreye kadar çoğalabilir. Çocuk büyüdükçe ona göre, Allah sütün terkibini de değiştirmektedir, miktarını da. Kim bunu ayarlamaktadır? Bunu anne vücudu bilecek değil. Anne bunu kendi bilerek de yapıyor değil. Besbelli ki Allah insana değer vermektedir. Ve insanı ne kadar güzel beslemektedir. Annesinin kucağında beslemektedir. Annesi ona gözü gibi bakar. Onu ona kıyamaz. Ağladığı zaman hemen koşar. Hem ne kadar acizdir. Hem de ne kadar şefkatle büyütülmektedir. Bu Allah'ın insana vermiş olduğu değeri gösterir. Ben seni böyle şerefli yarattım. Seni kucaklarda büyüttüm. Tek bir hücreydin, ondan seni yarattım. Hem ne güzel yarattım. Allah Azze ve Celle bu şekilde onu biraz daha büyüttüğü zaman ona diş verir. Dişle artık yavaş yavaş daha katı şeyleri yiyebilmeye başlar. Çünkü artık vücudun ihtiyacı sütle karşılanmayacaktır. süt artık o çocuğu doyuramayacaktır. Onun için ona diş verilmesi gerekmektedir ve bir sene sonra yavaş yavaş bir iki tane diş çıkmaya başlar ve bunlar sonra devam eder. Her şey bir plan dahilinde olmaktadır. Dişlerin dizilişi bile harikadır. Bilim adamlarım dişlerin dizilişini değiştirdiler ve bir türlü olmadığını gördüler. Dişleri değiştirdikleri zaman ön taraftaki dişler arka taraflar, arkadakileri önlere, yer değiştirdikleri zaman bir türlü aynı görevi yapamadığını tespit ettiler. Ancak böyle dizilmeliymiş dediler. Bundan başka bir dizayn yok. Olamıyor. Bunun kadar sağlıklı olamıyor, randıman vermiyor. Dişler bile ne kadar harika olarak yaratılmıştır. Ve çocukken insan dişinin kıymetini bilmez, dişini de fırçalamaz. O yüzden Allah Azze ve Celle 6-7 yaşından sonra o dişleri hepsini döker. Ondan sonra yerine yenilerini verir. Daha sağlam o dişler geçici olarak verilmiştir kendisine. Ve asıl dişler daha sonra verilir. Artık o onu koruyabilir çünkü artık büyümüştür. 7-8 yaşına, 10 yaşına, 12 yaşına gelmiştir. Artık dişlerini fırçalayabilir. Onun için o eski çürük dişler, çocuklukta verilen dişler o kadar yıl içerisinde hiç fırçalanmadığı için çürümüş olabilir, zayıf olur. Zaten de onlar çok güçlü dişler değildir. Çünkü çocuk zaten çok katı şeyler yemeyecektir. Çocuğa göre verilmiştir, ihtiyacına göre verilmiştir. Ama büyüdüğü zaman daha katı şeyler yemek zorundadır. Daha güzel nimetler yiyecektir. Yiyebilmesi için de daha sağlam dişlere ihtiyacı olacaktır. Allah o dişleri götürür, yeni dişler verir. Her şey böyle. Hiçbir şey rastgele değil. Neden kollarımız böyle? Neden ayaklarımız böyle? Neden gözümüz burada? Neden burnumuz burada? Neden ağzımız gözümüzün altında? Neden mesela gözümüz arka tarafta değil? Ağızla göz neden farklı yerlerde değil? Yediğimizi göremezdik o zaman. Yiyeceğimiz zaman hem de koklayabilelim. Kötü bir şeyse kokusundan anlayalım. Gözümüzle görelim. Çirkin bir şeyse yemeyelim. Her bir uzuv ne kadar dengeli bir şekilde yaratılmıştır. Parmaklarınız aynıdır. Elleriniz aynıdır, ayaklarınız aynıdır. Bir santim fark olsa toparlarsınız. Bu kadar harikalar şükredilmesi gereken nimetler değil midir? وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَ Allah sizi analarınızın karınlarından çıkardı, sonra size İşitme duyusu verdi, görme duyusu verdi ve bir de ef'ide verdi, fuat. Size Allah bu şekilde gönüller verdi, kalpler verdi, akıl verdi. Aklın yeri neresidir tartışılmıştır. Bir kısım alimler aklın yeri kalptir dediler. İdraki ifade eder fuat kelimesi. İdrakin merkezidir. Allah size işitme verdi, göz verdi, bir de idrak edesiniz diye idrak merkezleri yarattı. Bu idrak merkezi neresidir? Bazılarına göre kalptir, bazılarına göre dimağdır. Her neyse sonuçta Allah bir takım duygular verdi. Görme duyuları, 5 duyu deriz ama 5 midir, 55 midir Allah bilir. Zamanla bu duyu organlarının sayısını arttırabiliriz. Bugün 5 olarak biliyoruz ama belki de yarın başka duyu organları keşfedilecek ve onların da bir duyusunun olduğu anlaşılacak ve 5 değilmiş 6'ymış diyecekler, 6 değilmiş 7'ymiş diyecekler. Biz koskoca gezegenleri görmüyoruz ki dünyanın etrafında bir takım gezegenler var. Bu gezegenlerin sayısı şöyledir diyorlardı. Ama öyle olmadığı, daha fazla olduğu ortaya çıktı. Yeni gezegenler keşfedildi. Aynı şekilde yeni duyu organları da keşfedilebilir. Allah size şunları şunları verdi. Bir de fuat verdi, gönüller verdi size. O gönüllerle anlayasınız diye. Kulağınızla duyasınız, gözünüzle göresiniz, Subhanallah diyesiniz, gönlünüzle Rabbinizi hissedesiniz. Sadece göz verilmedi, sadece kulak verilmedi, bir de gönül verildi size. Bunlar her gün görülen şeyler, bildiğimiz şeyler ama aslında düşünmediğimiz şeyler. O yüzden insanlar bunları görmelerine rağmen Subhanallah demezler. Allahu Ekber demezler çünkü alışmışlardır aynı şeyleri görmeye. Bu bir tehlikedir. Alışmamak lazım. Her seferinde ondaki harikayı görecek bir gözü muhafaza etmek lazım. Böyle bir gözü muhafaza etmelisiniz. Allah size işitme duyusu verdi. Bu bildiğimiz kulak olabilir. Hakiki mana ama bir de mecaz var. Mecaz da olabilir. Size anlayacak, hakikati duyacak bir kulak, mecazi kulak verdi. Hakikati duyduğunuz zaman perde çekmeyesiniz, kapatmayasınız, duyasınız, duymayanlardan, sağırlardan olmayasınız. Size göz verdi. Hakiki göz de olabilir, mecaz da olabilir. Hakikatleri görecek bir göz verdi. Öyle de olabilir. Fuat şu bildiğimiz kalp de olabilir, mecaz da olabilir. Hakikatleri anlayabilecek bir kalp verdi. Hakiki mana da mümkün, mecaz da mümkün. Kutsi hadiste Allah Azze ve Celle buyurur ki, kulum bana farz ibadetlerle yaklaşır. En fazla kulum bana farzlarla yaklaşır. Çünkü o benim emrimi yerine getiriyor. Benim emrimi yerine getirdiği zaman kulum bana yaklaşır. Allah'a yaklaşmanın yolunu öğretiyor bize bu kutsi hadis. Allah'a yaklaşmak isteyenler nasıl yakınlaşabilirler? Allah Azze ve Celle buyuruyor ki en fazla farz ibadetlerle bana yaklaşırsınız. Çünkü onları ben emrettim. Emrimi yerine getirdiğiniz zaman bana itaat etmiş oluyorsunuz. O yüzden ben o zaman sizi kendime yaklaştırıyorum. Kulum bana farz ibadetlerle yaklaşır. En fazla farzlarla yaklaşır. Ne zaman ki nafileleri de işlerse, sünnet namazlar, müstahap işler, ameller yaparsa, yani sünnetleri, mendupları, müstahapları işlerse, farzın dışında yapmak zorunda olmadığı halde, Allah'ı sevdiği için ve derece kazanmak için daha fazlasını yaparsa, ben onun gören gözü, işiten kulağı, yürüyen ayağı, tutan eli olurum. Artık benimle görür, benimle işitir, benimle yürür, benimle tutar. Artık benim nurumla bakar, benimle görür. Görmesi gerektiği gibi görür. O olayda nasıl, o olayı nasıl değerlendirmesi gerekiyorsa, nasıl yorumlaması gerekiyorsa öyle yorumlar. Çünkü o bana yaklaşmıştır. Ben de onun artık gören gözü olmuşumdur. Ona nasıl bakması, görmesi gerekiyorsa onu öğretmişimdir. Demek ki böyle bir dereceye gelmek mümkün. Bu kutsi hadis böyle bir şeyin mümkün olduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda bunun yolunu da gösteriyor. Demek ki sadece farzları yapmakla insan bu dereceye gelememektedir. Farzlarla Allah'a yaklaşmaktadır. Ama bu dereceye de gelememektedir. Allah'ın baktığı yerden bakabilmek, onun nuruyla görebilmek, görmen gerektiği gibi görebilmen, anlaman gerektiği gibi anlayabilmen, yorumlaman gerektiği gibi yorumlayabilmen, Allah'ın baktığı yerden bakman. Demek ki farzlarla olmuyor, nafileleri de yapmak zorundayız. Yalnız farzları yapanlar, sünnetler yapmasam da olmaz mı diyenler, müstahaplar yapmasam olmaz mı diyenler, mecbur muyum diyenler, mecbur değilsin değilsin ama hiçbir zaman da bu şekilde yeterince Allah'a yaklaşamazsın. Hiçbir zaman da derecen yükselmez. Sadece farzları yapanların çıktığı dereceye çıkarsın. Elbette o da bir derecedir. Elbette kafirden üstünsün. İmanın var, amelin var. Ama nafileleri işleyenlerin çıktığı dereceye de asla çıkamazsın. Onun için nafile ibadetlere de önem vermek icap eder. Bu kutsi hadis bize bunu gösteriyor. Eğer Allah sizde işitme duyusu yaratsın istiyorsanız, kulağın dışında manevi bir kulak, eğer Allah sizde şu gözün dışında bir manevi göz yaratsın istiyorsanız, Allah size bir gözlük taksın, bir kulaklık taksın, görmeniz gerektiği gibi görün, duymanız gerektiği gibi duyun. İstiyorsanız nafilelere önem vereceksiniz. İşte o zaman Allah Azze ve Celle sizde o gözü yaratacak, o kulağı yaratacak. Ve Allah'a yaklaşanlara Allah'ın bir hediyesidir bu. Bu hediyeyi isteyenler bunu yapmak zorundadırlar. Yalnızca farzları yapmakla bu hediyeye sahip olunamadığını bu hadisten öğreniyoruz. O zaman Allah'a yaklaşmış olunca Allah'la yürüyecek, Allah'la tutacak. Allah yolunda yürüyecek, başka yollardan uzak kalabilecek. Allah'ın tut dediğini, sarıl dediğini, peşini bırakma dediğini tutacak, ona sarılacak, onun peşinden ayrılmayacak. Yoksa başka şeylerin peşine gidebilir. Eğer imanla ölmenin garantisi yok ama hani garantiye yakın bir şey var mı derseniz, işte bu da onlardandır. Nafile ibadetleri yaparsanız ihlas ile Allah Azze ve Celle sizde böyle bir göz, böyle bir kulak, böyle bir gönül yaratır. Ve Allah yolunda yürürsünüz, Allah'ın tuttuğunu tutarsınız. Tut dediğini tutarsınız. Kitaba sarılırsınız. Allah'ın tut dediğini tutarsınız. Başka şeyleri tutmazsınız. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ Allah'ın ipine sarılın, siz de sarılabilirsiniz. Eğer nafileler yaparsanız, sizde böyle bir kabiliyet meydana getirilecektir. İşte o yüzden burada ve ceale lekumus sem'a vel ebsara vel ef'ide, sizde Allah bir ama maddi ama manevi işitme duyusu kıldı, yani yarattı. Ceale burada halaka manasında yarattı Allah sizde böyle bir şeyi. Sonra sizde gözde maddi manevi göz yaratır eğer şartlarını yerine getirirseniz, o maddi göz, maddi kulak şartlarını yerine getirmeden Allah tarafından size bir hediyedir. Bir şey yapmadığınız halde ana karnında Allah'ın size bir hediyesidir. Ama bu manevi kulak, manevi göz, manevi kalp, bunu istiyorsanız o zaman bunun bedelini ödeyeceksiniz. Farzları ve nafileleri yapacaksınız. Kalbinize dünya sevgisini koymayacaksınız. Sadece layık olan Allah'ı seveceksiniz. Allah'tan başka sevilmeye layık bir şey yok. Onun gibi ilim sahibi yok. Onun gibi kudret sahibi yok. Onun gibi üzerimizde hak sahibi olan da yok. Tek sevilmesi gereken odur. İşte o zaman Allah sizde o manevi uzuvları da meydana getirecektir. Bunları sizlere verdi ki leallekum teşkurun, umulur ki şükredersiniz. Şükredesiniz diye yani. Leallekum teşkurun yani li teşkurun. Şükretmeniz için yani bunları görün de bir yani Allah azze ve celle umulur ki bunları görürsünüz de şükretmeyi akledersiniz. Kendinize bakarsınız. Hakikaten ben nasıl yaratıldım dersiniz. Ben nasıl böyle yaşıyorum? Bu kalp nasıl çalışıyor? Bu dil nasıl dönüyor? Bu akıl nasıl çalışıyor? Elimi nasıl böyle hareket ettirebiliyorum? Nasıl ettiriyorum? Kim biliyor? Kim biliyor? Yemek yiyorsunuz. Yemek borusuyla nefes borusu yan yana. Nefes borusuna bir toz, yalnızca bir toz yaklaşsa öksürürsünüz. Yalnızca bir toz. Ama siz kocaman kocaman lokmalar yiyorsunuz ve hiç oraya gitmiyor. Halbuki yemek borusu ciğere giden o boru koyun kestiğiniz zaman da görmüşsünüzdür. Ciğerlere, ciğerin borusunu görmüşsünüzdür. Nefes borusu işte kocaman kalın. Nasıl oluyor da oraya yemek gitmiyor? Bir zerre gitse hastalık yapar, ciğer hastalığı meydana getirir. Oraya bir toz yaklaşsa öksürürsünüz ve onu uzaklaştırırsınız. Farkında olmadan siz öksürürsünüz. Bu bir sigortadır. Sigortadır ciğere bir şey gitmesin diye. Ciğer hastalığın meydana gelmesin diye öksürerek onu itersiniz, uzaklaştırırsınız. Yemek yerken bu yemek nasıl gitmiyor o nefes borusuna? Küçük dil orayı kapatıveriyor. Bademcikler açılıveriyor. Küçük dil orayı kapatıveriyor ve o yemeğin nefes borusuna gitmesini engelliyor. Ve bu küçük dil hiç mi hata yapmaz? Yapmıyor. Tam yutkunacağınız anda otomatik olarak kapatıyor. Nefes borusuna bir şey gitmesin diye. Bu nasıl bir ilim? Bunu küçük dil kendi mi yaptı? Kendi mi bunu planlıyor? Allah demeyen adam küçük dili ilahlaştırmak zorunda. Allah demeyen adam her bir zerreyi ilahlaştırmak zorunda. Her bir hücreyi ilahlaştırmak zorunda. Bir ilahı kabul etmek istemezken sonsuz ilah kabul etmek zorunda kalır. Çünkü bunu ancak bir ilah gerçekleştirebilir. O hücre o zaman ilah olması gerekir. Öyle ilmi olaylar gerçekleştiriyor ki hücre dediğiniz şey, o zaman o hücre ilah olmalı. Bunu kim söyleyebilir? Bir güneşi kabul etmemek için sonsuz güneş kabul etmek zorunda kalır. Halbuki bir güneşi kabul etse bütün camlara, bütün sulara vuran o güneş taneciklerinin, o zerrelerin hepsinin o güneşten gelen olduğunu kabul etse, bütün camlara vuran o zerrelerin, o güneş zerrelerinin, bütün sulardaki o zerrelerin hepsinin o güneşten geldiğini söylese mesele bitecek, kurtulacak. Aksi halde her birini bir güneş gibi görmek zorunda kalır. Oradan geldiğini kabul etmezseniz şu zerrenin, şu ışın zerresinin oradan geldiğini kabul etmezseniz o zaman onu bir güneş gibi, küçük bir güneş gibi kabul etmek zorundasınız. Bu sonsuz güneş kabul etmek demektir. Bir güneşi kabul etmeyecektin sen. Bir güneşten kaçtın, sonsuz güneş kabul etmek zorunda kaldın. Allah'ı kabul etmeyen adam sonsuz ilah kabul etmek zorunda kalır.
O zaman vücudumdaki her bir hücre ilah olması gerekir. Yoksa bu işleri yapamaz.
Ya onun ilah olduğunu söyleyecek, ya da ilah olan Allah gerçekleştiriyor diyecek. Başka ihtimal yok. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Şükredesiniz diye. Belki umulur ki bunları düşünürsünüz de kendinize bakarsınız, varlıklara bakarsınız, yağmura bakarsınız, güneşe bakarsınız ve Subhanallah dersiniz, Allah'a şükredersiniz. Şükrün başı Allah'a hakkıyla imandır. Şirk koşmadan iman etmektir. Şirk koşanlar Allah'a şükretmiş olamazlar. Bu nimetlerin başka varlıklar tarafından verildiğine inansa ya da Allah'ın yardımcıları olduğuna inansa, gökteki yıldızlara mı inanır artık? Kendi eliyle yaptığı puta mı inanır? Bir şekilde o varlıkların bunları yarattığına inansa, Allah'ın onlara böyle bir kudret verdiğine inansa, onların Allah'ın yardımcıları olduğuna inansa, her şey yapanın Allah olmadığına, Allah'ın bunları bazı varlıklara yaptırdığına, kutsal ruhlara yaptırdığına inansa, bu Allah'a şirk koşmaktır. Ve böyle bir kimse Allah'a şükretmiş olmaz. Onlara şükretmiş olur. Başkasından istekte bulunsa, duasını başkalarına yapsa, ya şeyhim bana şunları ver desem, ey kabirde yatan filan şeyh, şu işimi hallet dese, böyle bir kimse sonra da şu yaratılanların Allah tarafından yaratıldığını söylese, bu gerçek bir şükür olmaz. Çünkü gerçek şükür sadece Allah'a ibadeti, sadece ondan dilemeyi, istemeyi gerektirir. Tevhid inancı yoksa şükür de yoktur yani. Tevhid şükrü mümkün kılmaktadır. Tevhid olmadan Allah'tan başka bir ilahı kabul edenler, tevhidi kabul etmeyenler Allah'a şükretmiş olamazlar. Tevhid şükürdür. Şükür de tevhidi gerektirir. Allah'a şükreden insan Allah'ı tevhid eder. Onu birler, ondan başka bir ilah tanımaz. Elem yara bile tayr-ı musahharatin fi cevvis sema. Görmediler mi? Göğün ortasında, göğün boşluğunda musahhar kılınmış, teshir edilmiş, boyun eğdirilmiş olan kuşları görmediler mi? Nasıl da uçuyorlar? Onlar bakmıyorlar mı? O kuş nasıl uçuyor? Allah onu nasıl yarattı? Sizi nasıl yarattı? Onu nasıl yarattı? Bakın, bir kısmı karada yaşıyor. Bir kısmı havada yaşıyor. Allah her türlü yaratmak istedi. Her türlü yarattı. Ta ki insanlarda hiçbir şekilde şüphe kalmasın diye. Acaba hep karada ya mesela yaşayanları yaratsaydı, derdik ki, diyebilirlerdi ki bazı insanlar, acaba Allah havada uçanları yaratamadı mı? Öyle diyemesinlerdi, havada uçanı da yarattı. Acaba suda yaşayanı, suyun içinde yaşayanı yaratamıyor mu demesinler diye suda yaşayan milyonlarca varlığı yarattı. Her şeyi güzel yaratsaydı, çirkin yaratmasaydı, acaba çirkini yaratamıyor mu derlerdi, demesinler diye çirkini de yarattı. Hep tatlı yaratsaydı, acaba acıyı yaratamıyor mu derlerdi. O yüzden acıyı da, ekşiyi de, şunu da, şunu da, şunu da, yüz binlerce değişik tadı yarattı. Gündüzleyin yaşayanı yarı, gündüzleyin önünü göreni yaratabiliyor da, ışıkta yaşayan, ışıkta göreni yaratabiliyor da, acaba karanlıkta göreni yaratamıyor mu demesinler diye karanlıkta uçan yarasaları da yarattı. Öyle hayvanlar yarattı, onların gözleri
gecenin karanlığında aynen şimdiki gibi görmektedir. Acaba şuna gücü yetiyor da buna yetmiyor mu? Küçükleri yarattı, acaba çok büyükleri yaratamaz mıydı? Demesinler diye çok büyük yıldızları yarattı. Çok büyük yıldızları yaratsaydı, küçük yaratmasaydı acaba küçük yaratamıyor mu? Demesinler diye mikropları yarattı. Küçücük sinekleri, karıncaları yarattı. Onun da gözü var, onun da aklı var, onun da midesi var. Nokta kadar karınca, her şeyi tamam. Hiçbir şekilde şüphe kalbimize gelmesin diye, vesveseler kalplerimize yol bulamasın diye sonsuz yarattı. Az yaratsaydı acaba çok yaratamıyor mu diyebilirdik. Kudretinden, ilminden şüphe olabilirdi. O yüzden çok yarattı, o kadar yarattı ki neredeyse sonsuz yarattı. Ta ki bizde sonsuz bir iman gerçekleşsin diye. Onun kudretinin sınırının olmadığını anlayalım diye. Ama insanlar bunlara bakmıyor ki. Herkes para kazanma derdinde. Bir gün gökyüzüne bakıp tefekkür ettiniz mi? En son ne zaman gökyüzüne baktınız? İbret nazarıyla. En son ne zaman yediğiniz elmaya, armuta baktınız? İbret nazarıyla. Ne zaman uçan kuşa baktınız? Ne zaman kendinize baktınız? Ne zaman elinizin, ayağınızın hareket etmesinin, konuşmanızın gerçekleşmesinin nasıl olduğunu ne zaman düşündünüz en son? Mahlukat üzerinde Allah'ın kudretini görmek için en son ne zaman kafa yordunuz? Kafa yorulmayınca bunlar insana normal gelmeye başlıyor. Alışkanlık yapıyor. Dikkatinden kaçıyor. Ve bir gün mesela farklı bir şey görürse şaşırıyor. Subhanallah diyor. Mesela hiç görmediği bir karpuz görürse, mesela hiç görmediği bir sinek görürse, hiç görmediği bir çiçek görürse, o zaman Subhanallah diyor, çünkü hiç benzerini görmemiş. Halbuki o gördükleri de Subhanallah, o elmaya da Subhanallah, o domatese de Subhanallah, o her gün gördüğün ota da Subhanallah, toprağa da Subhanallah, hepsi birbirinden harika. Hepsine Subhanallah demek gerekir ama alışkanlık yapmış. Artık onlar üzerinde kafa yormaz olmuş. İşte Kur'an bu meselelere temas ederek bizim ufkumuzu açmaya ve bizi canlandırmaya ve bize bakmayı öğretmeye çalışıyor. Bir müddet bakacaksın, görmeyeceksin. Sonra bir gün iman kalbine girecek ve görecek bir göze ulaşacaksın. Bakmak başka, görmek başka. Herkes bakar ama herkes görmez. Görecek bir göze ulaşmak tefekkürle mümkün olur. Görecek bir göze ulaşmak bir nimettir ve herkese verilmeyecektir. Layık olana verilecektir. Göz nuru dökene verilecektir. Teşekkür, takdirname herkese veriliyor mu? Çalışana veriliyor. Aynı şekilde tefekkür edecek ve Allah Azze ve Celle onun tefekkürünün hürmetine, onun bu gayretinin hürmetine, kafa yormasının hürmetine ona görecek bir göz bağışlayacak. Artık baktığı zaman Allah'ın nuruyla bakacak ve görebilecek. Bu nimetler herkesin bildiği nimetler ama farkında olmadığı, üzerinde düşünmediği nimetler. Kur'an gözümüzü açıyor, bakmayı öğretiyor, görmeyi öğretiyor, şükretmeyi hatırlatıyor. Bütün bunlar neden yapıyor? Sonuçta bir şey söyleyecek. Bütün bunlar Allah'tan başka ilah olmadığını göstermektedir. O halde hayatınıza sadece Allah hükmetsin. Madem ki bütün bunlar yapan Allah'tır. Siz de bunu itiraf ediyorsunuz. O halde hayatınıza da o hükmetsin. Başkaları hükmetmesin.
Allah Azze ve Celle bu nimetleri anlatırken birkaç maksat için anlatır. Yoksa bunları herkes biliyor Allah tarafından yaratıldığını.
Dünya tarihi boyunca iki tane Allah'a iman edilmemiştir.
Yaratıcı manasında. İki tane yaratıcıya iman edilmemiştir. Daima insanoğlu tek yaratıcıya iman etmiştir. İki ilaha inananlar, karanlık ve nur gibi, mecusiler gibi, birkaç ilaha inananlar ya da Hristiyanlar gibi, baba, oğul ve kutsal ruh diyerek üç tanrı da tek tanrı anlayışı, buna benzer ya da putperestler gibi mesela, putlara inananlar, bunlar onları yaratıcı olarak görmüyorlar. Büyük bir çoğunluğu yine tek yaratıcıya iman etmektedir. Onların da yine Allah tarafından yaratıldığını kabul etmektedirler. Ama onları Allah ile aralarında aracı kılmaktadırlar. Onlardan isteyeceğiz ki Allah duamızı kabul etsin diye düşünmektedirler.
Onları Allah'a denk görmemektedirler.
O halde Allah neden bu kadar bu meseleler üzerinde duruyor?
İki tane yaratıcıya kimse inanmıyor madem.
Çünkü Allah şükretmemizi hatırlatmak istiyor. Bir, üzerimizdeki haklarını hatırlatmak istiyor. Şükredelim, onun haklarını hatırlayalım. Ve sonra Allah Azze ve Celle istiyor ki bunlara bakalım ve Allah'a ibadet edelim. Bu da şükrün bir gereğidir. Ve yine Allah istiyor ki bunlara bakalım, her şeyi idare eden, yaratan ve idare eden O. O halde gökler, kainat, her şey O'nun. O halde O'nun dediği olmalı diyelim, O'na teslim olalım. O'nun kulu olduğumuzu bilelim. Başkalarına kulluk yapmayalım. Ve O'ndan daha iyi bilecek hiç kimsenin olmadığını bilelim. Bize bunu hatırlatmak istiyor. Yoksa bunları kilisede de söylüyorlar. Gidin pazar günü kiliseye, orada da Allah'ın kudreti, Allah'ın ilmi, Allah'ın üzerimizdeki hakları anlatılır. Allah'ın ne kadar güzel yarattığı, ne kadar ilim sahibi olduğu anlatılır. İslam Hristiyanlık değildir. İslam Hristiyanlığın dediğini söylemek için gelmedi. Zaten o vardı. İslam buna bir şey ilave etmeye geldi. Madem ki bütün bunların Allah tarafından olduğunu biliyorsunuz, o halde ondan başkasına ibadet etmeyeceksiniz. Başkalarını ilahlaştırmayacaksınız. İbadet maksatlı hareketlerinizi başkalarına yöneltmeyeceksiniz. Dua gibi. Başkalarına dua etmeyeceksiniz. Bir de başkalarına itaat de etmeyeceksiniz. Her şeyiniz O'nundur. O halde sadece O'na itaat edeceksiniz.
Hem O'nun ilminin sonsuzluğunu görüyorsunuz. O'nun gibi bilen olamayacağını da biliyorsunuz.
O halde sadece O'na itaat edeceksiniz. O'nun kadar hak sahibi olan da yok, ilim sahibi olan da yok.
O halde neden başkalarına itaat ediyorsunuz?
Bunu söylemek ister Kur'an.
Hayat nizamınızı o halde Allah'tan alın. Sizi böyle mükemmel yaratan, size mükemmel kanunlar koymaya kadir değil midir? Buna ilim sahibi değil midir? Sizi böyle mükemmel yaratan, bütün kainatı mükemmel yaratan ve idare eden, sizi idare edemez mi? Kainatı yaratacak ilme ve kudrete sahip olan, sizi idare edecek ilme sahip olmaması mümkün müdür? Sizin ondan daha iyi bilmeniz mümkün müdür? O halde O neyi yasakladıysa devlet yasaklamalı. O Allah zinayı yasakladıysa devlet yasaklamalı. İçkiyi yasakladıysa devletler de yasaklamalı. kumarı, faizi yasakladıysa Allah, insanlar da buna itaat etmeli, yasaklamalı. Onun gibi bilemeyiz. Onun kadar hak sahibi de değiliz. Hiçbir şey bize ait değil. Velillahi mulku semavati vel ard. Göklerin ve yerin mülkü, her şey ona ait. O halde hiç kimse haddini aşmasın, tağut olmasın, sınırını aşmasın, tuğyan etmesin, kulluğunu unutmasın, bir kadından doğduğunu unutmasın, bir hücreden yaratıldığını unutmasın, güç ve kuvvet ve makam sahibi olunca haddini aşmasın. Kulluğunu bilmeye devam etsin. Bir gün hesap verecek. O kuşlar görmüyorlar mı? Göğün boşluğunda musahhar kılınmış, boyun eğdirilmiş olan o kuşları görmüyorlar mı? Mâ yumsikuhunne illallah. Kim onları ayakta tutuyor, havada tutuyor öyle? Kim onları o şekilde yarattı, onların kanatlarını öyle yarattı? Ve havaya da böyle bir kanun koydu, o kuşu taşıyacak şekilde. O hava o kuşu taşımaktadır. O koca uçaklar da hava tarafından taşınmaktadırlar netice itibariyle. Eğer havaya böyle bir özellik koymasaydı ne yapabilirdiniz? Allah kuşları ona uygun yaratmasaydı ya da havayı ona uygun yaratmasaydı siz bunu yapabilir miydiniz? Kainatın bu şekilde yaratılması elbette ki boşuna değil. Hepsi Allah'a boyun eğdirilmiş ve insanlara da hizmet etsinler diye yaratılmışlar. Bu kuşlar Allah'a da boyun eğmişler. Allah'ın koymuş olduğu, tabiata koyduğu kanunlara da, fizik kanunlarına da boyun eğmişler. Ona göre yaşamlarını sürdürmektedirler. Diğer taraftan da insanlara da boyun eğdiler. İnsanlar o kuşları avlayabiliyorlar. Onlar insanlara da boyun eğdirildiler belli bir ölçüde. Bunları görmüyorlar mı? İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yu'minûn. İşte bunlarda iman eden bir kavim için deliller var. Demek ki iman edenler ancak bunları görebiliyorlar. İman eden kalpler canlıdırlar. İmanlı kalpler diridirler. İmanlı kalplerde görecek bir göz olur. İmanlı kalpler, kalpte iman oldu mu göz görür. Kalpte iman oldu mu kulak duyar. Duyduğunu anlar. İman olmadığı zaman göz görmez, kör olur. Hatemallahu ala kulubihim. Kalpler eğer mühürlendiyse yapacak bir şey yok, onlar iman etmezler. Kalp mühürlendiyse artık, gözlerine perde çekildiyse, kulaklarına mühür vurulduysa artık duymayacak, görmeyecek, anlamayacaklar. Onların kulakları var duymazlar, gözleri var görmezler, kalpleri var anlamazlar. Onlar hayvanlar gibidirler, hatta daha da aşağıdırlar. Demek ki her kulak duymuyor, her göz görmüyor. La ta'mel absar. Gözler kör olmaz. Velakin ta'mel kulub. Ama kalpler kör olur. Elleti fis sudur. Şu göğüslerinizdeki kalpler var ya, İşte onlar kör olur. Gerçek kör işte odur. İman adamın gözünü açar. İman sahibi görmesi gerekeni görür. Görmesi gerektiği şekilde görür. Ve iman ona güzel şiirler söyletir. Rabbini yücelten şiirler. Rabbim şunları nasıl yaptın manasında. Ne güzel cümleler dökülür ağzından. O görmektedir, hissetmektedir. İman ona bunu kazandırmaktadır. Allah Azze ve Celle hakiki imanla iman edenlerden olmayı nasip eylesin. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle.
Senin yolunda mücadele etmeyi sevdir bize. Yaradılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.